Ayrım 9, Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 90. Hadis uydurmacılığı zamanla o kadar ilerlemiş, o kadar yaygınlaşmıştır ki, bir süre sonra hadis uyduran din adamlarına hadis uyduran salihler denilmiş ve bunlar devlet tarafından resmen kabul edilerek korunmaya alınmıştır. Salih yani iyi niyet ve doğru sıfatıyla nitelenen bu yalancılar takımı, siyasal iktidarın buyruğunda çalışan resmi görevliler gibi iş görüyorlardı. Bunlardan Muhammed bin Ed-Dımışki şöyle diyor: "Güzel bir söz bulduğumda ona bir hadis senedi uydurmakta sakınca görmem." Hadis diye söylenen sözün kaynağını gerektiğinde dikkate almayanların içinde Ahmet bin Hanbel de vardır. Bunlar helali haram, haramı helal gösteren sözlerin hadis olarak kullanılmasında sakınca görmemişlerdir. Bunların izin verdiği bu tür uydurma sözler İslam dininde esas olan ibadette kolaylığı zorluğa dönüştüren, ibadetleri çoğaltan bir amaca hizmet etmek için yaratılmıştı. Bu uydurmacılık döneminde önüne gelen hadis uydurmuştur. Dinsizlik suçlamasıyla 722 yılında öldürülen İbn Ebil Avca ölümüne yakın şöyle demiştir: "İçinde helali haram, haramı helal gösterdiğim 4000 hadis uydurdum." Bu gerçek bilindiği için büyük hadis bilgini Dare Kutni şöyle demiştir: "Yalan hadisler arasında sağlam hadisler siyah öküzün derisindeki tek tük beyaz kıl kadardır." Yine tanınmış hadisçi Şube şöyle diyor: "Hadisçilerin 9'unda yalancıdır." Mugire Eddabbi ise şöyle diyor: "Allah'a yemin ederim ki fasıklardan çok hadisçilerden korkarım." İslam dininin ibadetle ilgili yönünü bile bu hadis uydurmacıları kendi işlerine gelecek biçimde değiştirmişlerdir. İslam'ın ve imanın şartları adı altında şartlar uydurarak Kur'an'ın bazı hükümleri öne çıkartılmış, bazı hükümleri ise ikincil, üçüncül gibi gösterilmiştir. Bir akımın üçüncü gördüğünü bir başkası birinci saymış, böylece tarih içinde dinsel görünüşlü ama temelde siyasal, ekonomik olan çatışmalar başlamış, giderek yaygınlaşan bu çatışmalar İslam dünyasında bilimsel üretimin önünü tıkamış ve doğunun geri kalmışlık sürecinin başlamasında temel etken olmuştur. Kur'an'da bildirilen bir hükmün hadislerle ve senetlerle peygambere ait olduğunu iddia ettikleri ama kendi düşüncelerine uygun olan davranışlarla değiştirilebileceğini ileri süren bu akımlar, hadisi ve doğal olarak uydurma hadisi, Kur'an ve vahyin bile önüne geçirebilmişlerdir. Kur'an'ın hadisle ve sünnetle neshi demek, Kur'an'ın genel geçerliliğini ve tanrısallığını, göksel vahiy olduğunu da reddetmek anlamına gelmektedir. Bu inkar iman gibi gösterilerek İslam toplumu mezhepler adı altında 1001 parçaya bölünmüştür. Hanefilerin ve Şafilerin araştırıcılarına göre Kur'an'ın hadis ve sünnetle nesh edileceği görüşü bugün artık yavaş yavaş terk edilmektedir. Bu görüşün sonunda da mezheplerin gereksizliği görüşü ortaya çıkmaktadır. Mezhepler niçin doğdu? İslam toplulukları içinde görülen değişik mezhepler ile bunların alt kümeleri şu veya bu biçimde yaşamak isteğinin dinsel dayanaklarla dışa vurumundan çıkmıştır. Ünlü toplum bilinci Friedrich Engels'in açık olarak gösterdiği üzere orta çağlar boyunca din savaşları adı altında ortaya çıkan mücadeleler aslında farklı sınıfların çıkar çatışmasını gösteren siyasi olaylardı. İslam'ın oluşum ve yayılma sürecinde egemen kesim ve alt katmanlar arasında doğan çelişki, Ali ile Muaviye'nin kişiliğinde somutlaşmış ve Sünnilikle Şiilik zaman içinde şekillenmiştir. Bu sürece özellikle Kır Araplarının katı ve dar çerçeveli bakış açısını yansıtan hariciler de dahil olmuşlardır. Bu akımlar zaman içinde birçok kola ayrılmıştır. Ekonomik değerlerden pay kapma yarışını siyasal planda dile getiren ve dinsel elbiseyle bu isteğini gizleyen mezheplerin çok basit bir listesini vermek bile İslam toplumunun ne kadar bölündüğünü göstermeye yetecektir. Havariç yani hariciler. Bunlar Sıffin Savaşı'ndan sonra Hazreti Ali'den ayrılanlardır. Eski Bedevi geleneğini şekilci bir İslam anlayışı ile sürdüren kesimdir. Tarih içindeki başlıca kolları şunlardır: 1- Muhakkime-i Ula, 2. Ezarika, 3. Necedat, 4. Sufriye veya Ziyadiye, 5. Acaride veya İbaziye, bugünkü Zengibar'ın mezhebi. Şia, Şia yandaş demek olup özel olarak da Ali yanlılarını anlatır. Egemen İslam anlayışına karşı çıkan kümelerin oluşturduğu bir akımdır. Başlıca bölümleri özetle şöyledir. 1. Şia-i Ula, yani ilk dönem Şiası. 2. Usul-i Şia. Usul-i Şia ise şu alt kollara ayrılmıştır. A. Mufadıla, B. Sabbe veya Tebariye, C. Galiye. Hazreti Ali döneminden sonra ortaya çıkan Şia, 1. Keysaniye, Muhtar es-Sakafi'nin oluşturduğu İmam Hüseyin'in öcünü almak için doğan hareket. 2. Zeydiye, İmam Zeynel Abidin'in oğlu Zeyd'in taraftarlarının hareketidir. 3. İmamiye, 12 imama bağlı olan grup. Bu kolun içinde 7 imamcı Alevilik de vardır. İsmailiye diye nitelenen bu hareketi Galiye'ye dahil etmek de mümkündür. 4. Galiye, başlıca kolları şunlardır. Muhammediye, Hattabiye, Kamiliye, Meyaniye, Harbiye, Berkukiye, Mukannaiye, Hulbaniye, Hallaciye, Ezafire, Nusayriye, Dürziye, Gurabiye, Mansuriye, Mugiriye, Sebiye, Şurekkiye, Ammariye, Babiye. 5. Batınilik. Batıniliği ayrı bir mezhep gibi gösterenler, onu tam çözemeyen ilahiyatçılardır. Batınilik, Şiiliğin bir yorumu ve koludur. Batıniliğin alt basamakları şunlardır. Ebu Müslimiye, Mukannaiye, Hurremiye, Maziyariye, Karamıta, Sabbahiye veya Talimiye. 6. Müşebbihe, Sebeiye, Beyaniye, Mugiriye, Mansuriye, Hattabiye, Huludiye, Hulbaniye, Mukannaiye, Azafıra, Hişamiye, Yunusiye, Müşebbihe, İbrahimiye, Habitiye, Keramiye. Mutezile. Mutezile, Vasıl bin Ata tarafından temelleri atılan bir felsefe akımıdır. Aklı öne çıkaran ve Aleviliğin temel ilkelerinden adaleti temel alan Mutezile'nin önemli kolları şunlardır. Vasaliye, Amriye, Huzeyliye, Nazamiye, Asvariye, Muameriye, Bişriye, Hişamiye, Murdariye, Caferiye, dipnot Caferi Sadık'la ilgisi yoktur, İskafiye, Sumaviye, Cahiziye, Şahhamiye, Hayyatiye, Kabiye, Cumbaiye, Behşemiye, Habitiye, Hadesiye, Hammariye, Salihiye, Hadbiye, Ahşediye, Hüseyniye. Mutezile, İslam felsefesine Batı'nın ilk çağ akılcılığı da buluşturan bir akım olarak şekillenmiş, yayılmış ve Halife Memnun zamanında Abbasi devletinin resmi din anlayışına yön vermiştir. Fakat akılcılığı yüzünden devlet katında fazla tutunamamış ve yerine Eşarilik geçmiştir. Cebriye, İnsan için hiçbir özgür irade kabul etmeyen ve olayların sebebinin insan için önceden belirlenmiş kader ve kaza olduğunu savunan bu akımın başlıca kolu Cehmiye'dir. Bu akım günümüz sünniliğini önemli ölçüde biçimlendirmiş olup kaza ve kadere iman adı altında dayatılan akıl dışılık Cebriye'den aktarılmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ne egemen olan çizgi de budur. Günümüz Türkiye'si de Ehli Sünnet adı altında Cebriyeci zihniyete teslim edilmiştir ve okullarda bu görüşler gerçek İslam gibi öğretilmektedir. Sünnilik içinde yer alan diğer ana kollar: 1. Dırariye, 2. Bekriye, 3. Neccariye, alt kolları Bergusiye, Zaferaniye, Mustedrike, 4. Mürciye, alt kolları Yunusiye, Gassaniye, Tumaniye, Sevbaniye, Merisiye, Ubeydiye. Keramiye, bağımsız sayılabilecek bir kol olan Keramiye hem Şia'ya hem de Sünnilere karşı çıkıyordu. Sünnilik, İslam içindeki en yaygın mezheptir. Sünni sözcüğünün Muaviye zamanında icat edildiği bilinmektedir. Yönetici tabakanın çıkarlarına uygun biçimde oluşturulan bu mezhep veya akım ve siyaset kendi içinde farklılaşarak başlıca şu kollara ayrılmıştır. 1- Hanefilik, 2- Malikilik, 3- Şafiilik, 4- Hanbellilik, 5- Evzailik, 6- Sufyan es-Sevrilik, 7- Davud es-Zahirilik, 8- Vehhabilik. İtikadi sünnilik, 1- Selefiyyun, 2- Eşariye, 3- Maturudilik. Bu listeye sayısı 300'ü geçen tarikatlar ve onların alt basamağı sayılabilecek tekkeler de eklenirse büyük bir kaosla karşı karşıya kalındığı görülür. Bu parçalardan her birinin belirli bir siyasal anlayışı ve siyasal yelpazede belirli bir yeri vardı. Bunların hadislerden anladıkları ve çıkarttıkları sonuçlarda siyasal konumlanışlarına göre değişiyor. Elbette bütün kolların ortaklaşa benimsediği hadisler de vardı. Bunlar İslam dininin bazı genel ilkelerini dile getiren hadislerdir. Fakat inanç konusunda özelleşme başlayınca uydurma da başlıyor. Örneğin Ebu Hanife'yi yüceltmek için Hanefi kesim şöyle bir hadis uydurmuştur. Ümmetim arasında yakında Ebu Hanife en-Numan adı verilen bir adam gelecek ki ümmetimin kandilidir. Dipnot: 40 kutsi hadis ve muhtasar hadis usulü hazırlayan Harun Ünal. Kendi mezhep imanına prestij kazandırmak için peygambere yalan isnat eden bu kesimin tutumunu İmam Şafii hakkında uydurdukları şu hadis daha net biçimde ortaya koyar. Ümmetim arasında Muhammed İdris yani İmam Şafii diye anılan bir adam yakında gelecek ki o ümmetimin arasında iblisten yani şeytandan daha zararlı olacaktır. Mezhep çekişmelerinin yanı sıra milliyetçi düşünceler de hadis uydurulmasına neden olmuştur. İşte bunlardan birisi. Allah öfkelendiği zaman vahyi Arapça yollar, hoşnut olduğu zaman Farsça yollar. Arap ırkından olanlar bunu duyunca derhal şöyle karşılık vermişlerdir. Allah öfkelenince vahyi Farsça, hoşnut olunca Arapça indirir. Ya şu namazın ayrıntısıyla ilgili olan hadise ne demeli? Her kim namazda iki elini kaldırırsa onun namazı kabul değildir. Bu hadisin uyduruluş nedeni şudur. Şafiler rükû esnasında ve rükûdan kalkarken ellerini kaldırırlar. Böylece onların namazı batıl gösterilmek istenmiştir. Meslek sahipleri de kendi yaptıkları işin değerini yükseltmek için hadis uydurmuşlardır. Altında açık açık ekonomik çıkarın yattığı bu tavırlara örnek olarak helvacılıkla uğraşan Muhammed bin Haccac el-Nehavi'nin şu uydurma hadisini örnek verebiliriz. Un helvası bele kuvvet verir. İşte bazı uydurma hadisler. Hazreti Nuh'un gemisi Kabe'yi 7 kez tavaf etmiş ve makamın yanında 2 rekat namaz kılmıştır. Hicri 100 tarihinden sonra dünyaya gelenlerin hiçbir şekilde Allah'ın takdirine ihtiyacı yoktur. Patlıcan her derde ve her hastalığa devadır. Allah Kısrak'ı yarattı, onu koşturdu. Bunun üzerine Kısrak terledi. Allah bu terden de kendi nefsini yarattı. Güzel öten güvercinler edinin, çünkü onlar çocuklarınızdan cinleri uzaklaştırırlar. Zinadan olan çocuk ve ondan başlayarak 7 kuşak olanlar cennete giremezler. Kimin bir çocuğu olur da adını Muhammed koyarsa o kişi ve çocuğu cennetlik olur. Ashabın gökteki yıldızlar derecesindedir. Hangisine uyarsanız o sizi hidayete ulaştırır. Bu son hadisin doğru olduğu konusunda din adamlarının büyük bölümü birleşmektedir. Ama yine din adamlarına göre ki bunlar sünnidir, ashabtan olan Muaviye, Amr İbnül As, Ebu Musal Eşari gibi ünlü sahabeler günahı kebire yani büyük günah işlemişlerdir. Bu yüzden cehennemliktirler. Bunların İslam'a hizmet etmiş samimi sahabelerle aynı kefeye konulması mümkün değildir. Dipnot Öztürk, Kur'an'daki İslam, sayfa 648. Hadislerdeki akıl dışılığı ve Kur'an'ın sade niteliğine ters durumları açıklayacak inanç ve ibadetle ilgili şu örnek, konuyu sonuçlandırmak açısından yeterli sayılacaktır. Anlatılana göre peygamber Miraç'a gider, orada Tanrı'yı görür. Müslümanlara Allah'ın verdiği görev olarak da namazı alır ve geri dönmek üzere yola çıkar. 7 kat göğün ikinci katına gelince Musa peygamberle karşılaşır. Musa peygamber Muhammed'e Allah'tan ümmetin için ne aldın diye sorar. O da Müslümanlar için günde 50 vakitlik namaz aldığını söyler. Bunun üzerine Musa peygamber Muhammed peygamberi uyararak der ki, ''Ashabın bu kadar vakit namazı bir günde nasıl kılsın? Git Allah'a söyle biraz indirsin.'' Muhammed peygambere gider, Allah'a durumu bildirir ve Allah da bunun üzerine namaz sayısını 45'e indirir. Hazreti Muhammed dönerken yine Musa'ya uğrar. Musa bu sayının çok fazla olduğunu söyler. Muhammed'e gidip durumu Allah'a anlatmasını telkin eder. Hazreti Muhammed yeniden Allah katına gider, durumu anlatır. Bu kez Allah namazı 40 vakite indirir. Dönüşte Hazreti Muhammed yine Musa'ya uğrar, yine aynı ikazla karşılaşır. Yeniden Allah'ın yanına gider. Böylece tam 9 kez gidip gelme olur ve namazda 5 vakite indirilir. Peygamber Muhammed bundan sonra utanır ve namazın azaltılması için Allah'ın katına çıkmaz. Namazın kutsallığını göstermek için uydurulan bu hadis, İslam dinini ve Hazreti Muhammed'i açıkça küçük düşürmektedir. Görüldüğü üzere bu hadis, Allah'ı gelecekten habersiz, işini pazarlıkla yürüten sıradan insan, yani kral durumuna indirgemektedir. Yine Musa peygamber hem Allah'tan hem de Hazreti Muhammed'den daha akıllı gösterilmektedir. Bu haliyle de açık küfürdür. Ama işte bu sapıkların uydurduğu hadis bütün tutucu kitaplarda süslenip püslenerek anlatılmakta ve gerçek hadis sayılarak baş tacı edilmektedir. Bilinmektedir ki Kur'an'da namazın vakitleri ve sayısı belirtilmemiştir. Namaz yani salat genellikle kişinin konumuna bağlı bir ibadet olarak özellikle de geceleri yerine getirilmesi gereken bir saygı eğilişi gibi tanımlanmıştır. Namaz konusundaki belirsizliğin yarattığı sorun işte böyle ağırlaştırıcı bir hadisle çözülmek istenmiştir. Benzer örneklerin de açıkça gösterdiği üzere gerek inanç konusunda gerekse toplumsal ve kültürel konularda hadis kaynak sayılamaz. Günümüzde İslam diniyle ilgili araştırma yapanlar ister istemez hadis kaynağına da el atmak durumunda kalıyor. Hadis denilen bu yüz binlerce uydurma söz yığını içinden isteyen, istediği konuda ve işine gelebilecek biçimde söz bulabiliyor. Birbirini yalanlayan Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in felsefesine, İslam'ın doğuş nedenlerine uymayan binlerce söz, Müslümanlığa mal edilerek İslam dini ve Hazreti Muhammed ya olduğundan fazla yüceltilmekte ya da övülüyormuş gibi görünürken küçük düşürülmektedir. Uydurma hadislerle eskiden İslam dini, İslam adına istismar ediliyordu. Bugün ise İslam karşıtları bu uydurmalara büyük bir iştahla sarılmaktadır. Türkiye'de de izlerine rastladığımız bu akım batıda çok daha kuvvetlidir. Özellikle kadın konusunda ortaçağ erkek egemenliğini yansıtan uydurma sözler, İslam'ın kimyasını oluşturan temel veriler gibi gösterilmektedir. İslam düzenini ve Hazreti Muhammed'i kötü göstermek için sanki sahih hadislermiş gibi aktarılan hadislerden bazıları şöyledir. Dipnot, ayrıntılı bilgi için bakınız İlhan Arsel, Şeriat ve Kadın, Kaynak Yayınları İstanbul. Kadınlar aklen ve dinen aşağılık yaratıklardır. Uğursuzluk üç şeyde vardır, kadında, eşekte ve atta. Namazı bozan şeyler köpek, eşek, domuz ve kadındır. Kadınlar arasında güvenilir kadın 100 tane karga arasında alaca karga gibidir. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğu kadındı. Kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar. Bu hadislerin tümü uydurmadır. Hazreti Muhammed'e ve onun getirdiği düzene, Kur'an'a uymamaktadır. Hazreti Muhammed'in cariye yani köle kadın sistemine karşı verdiği mücadeleyi içeren yaşamı da bu bakış açısını yalanlamaktadır. Bu sözler kadını toplum yaşamından soyutlamak ve insanları köleleştirmek isteyen Emevi ve Abbasiler döneminde uydurulmuştur. Daha sonra ise bu uydurmalar erkek egemenliğini pekiştirmek için araç yapılmıştır. günümüzde akılcı ilahiyat araştırmacılarının reddettiği bu sözlere doğruymuş gibi sarılmanın ve yalanlar üzerine tez oturtmanın bilimsellikle bir ilgisinin olamayacağı açıktır. Hadis alanındaki bir başka istismar da Sünniler ile Şiiler arasındaki savaşımda ortaya çıkmıştır. Sünni mezheplerin birbirleriyle olan mücadelelerinin giderek sıcak savaşa dönüştüğü dikkate alındığında Şii-Sünni mücadelesinin ne kadar sert ve ödünsüz olduğu anlaşılacaktır. Temelinde ekonomik çatışmaların yattığı bu siyasal mücadele, kendisini dine dayayıp yasallık kazanmak isteyen kesimler arasındaki bir din savaşı gibi görünse de aslında sivil mücadeleden başka bir şey değildir. Bu savaşımda Sünni kesim Şiilerin kesinlikle yalancı ve hatta dinsiz olduğunu ilan ediyordu. Buna ilişkin pek çok hadis uydurulmuştur. Şii kesim ise gerçek Müslümanlığı kendilerinin temsil ettiğini, Sünnilerin İslam ilkelerinden uzaklaştığını kanıtlayabilmek ve kendisini haklı çıkarabilmek için birçok hadis uydurmuştur. Daha içe kapalı olan Şiilerin dayandığı hadislerin en muteber olanlarını bile Sünniler bugün bile kabul etmemekte, çoğu zaman da görmezlikten gelmektedir. Bunların en ilginci Gadir-i Hum hadisidir. Önemli Sünni kaynakların hemen hemen tümünde yer alan bu hadiste, Veda Haccı'ndan dönerken Peygamber kendi yerine Müslümanları vasi ve veli olarak Ali'yi bıraktığını söylemiştir. Temel Sünni kaynaklarda bulunan bu hadisin kabul edilmesi demek, resmi İslam tarihinin temelinin yanlış üzerine oturduğunu kabul etmek olacağından, Sünni kesim bu hadisi yalan sayarak sorunu böylece örtmeyi yeğlemiş ve bunu da alt katmanlara kabul ettirmiştir. Eğer İslam dünyası peygamberin bu pek açık ve kesin sözüne uysaydı, halifelik Ali ve evladına aktarılacaktı. Halbuki bir emirde içeren bu hadis yok sayılmıştır. Bu yok sayış elbette Emevi ve Abbasi saltanatının korunmasına ve devamına uygun düştüğünden siyasal iktidarlar tarafından teşvik edilmiş ve desteklenmiştir. Bu peygamber emrini bilen kimi din adamları, örneğin İmam-ı Azam Ebu Hanife, hilafetin Ali evladına ait olduğunu dile getirdiklerinde Sünni devlet başkanları tarafından çok sert biçimde cezalandırılmışlardır. Tarihsel süreç tanıklık ediyor ki hadis olgusu, İslam dininin ve onun yayıcısı Hazreti Muhammed'in açık biçimde siyasete alet edildiğinin en somut örneğidir. Ekonomik ve siyasal çıkarları uğruna Allah'ı, peygamberi ve İslam'ı kullanmak isteyenler kendilerini peygamber yerine koyarak yalanlar uydurmuşlar, bu yalanlara dayanarak halkı kandırmışlar ve iktidarlarını sürdürmeye çalışmışlardır. Hadisler günümüzde de halkın dini duygularının çarpıtılmasında araç olarak kullanılmaktadır. Dipnot: Ne acıdır ki günümüzdeki din eğitimi de geçmişte yaratılan sahte ölçülere göre yapılmaktadır. İlkokuldan ilahiyat fakültelerine kadar bütün kademelerde Emevi-Abbasi sünniliği tanıtılmakta, bu Emevi zihniyetinin geçmişte yarattığı anlayış eğitime yön vermektedir. Kaza ve kadere iman adı altında devlet yöneticilerinin günahları aklanmakta, Allah yanlış uygulamaların kaynağı gösterilerek suçlu çıkartılmaktadır. Hz. Muhammed'in insancıl ve toplumcu felsefesi, Kur'an'ın getirdiği yenilikler, insanlığın en başından beri yarattığı değerlere sahip çıkan anlayış bilinerek saklanmakta, dayanışmaya, bölüşmeye dayalı İslam düzeni yalnız biçimsel bir tapınmaya indirgenmektedir. Türkiye'deki zorunlu din eğitiminde anlatılan İslam gerçek İslam değildir. Gerçek İslam'ın bozularak onun yerine yerleştirilmiş kalıbı din gibi pazarlanmaktadır. Siyasal yöneticilerin iktidar uğruna yaptıkları dinsel yıkıma, din adamları sınıfı alet olmakta, bunlar siyasilere sahte deliller sunarak yıkımın büyük günahını üstlenmektedirler. 1514'te 40 binden fazla Alevi'yi katlettiren Yavuz Sultan Selim ölünce, mezarına bu konudaki fetvaların da konulmasını ister. Öte dünyada yaptığı işlerin hesabının sorulacağından korkan bu padişah, sorgu meleklerine müftülerin verdiği kararları göstererek cezadan kurtulacağını hesap etmektedir. Bu sorumluluğu günümüzde Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun kadrolu İmam Müezzin kadrosu üstlenmiş bulunmaktadır. Bunlar modern padişahların günahlarını mazur gösterecek zihniyette bir Müslüman kuşak yetiştirmek gibi sapkınlık içinde çalışmaktadırlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin laik değerleri yerine artık fetva makamı haline getirilen bu kurumun gerici kararları geçirilmektedir. Toplumcu ve halkçı İslam bu yolla çürütülmüştür. Dünyaya vahşi bir Arabizm İslam diye sunulmaktadır. Bu zihniyette İslam adına savaştığını sanan terör takımlarının doğmasına yol açmaktadır. İslamcı terör kavramı dünyaya hızla yayılmaktadır. Bu durum İslam dininin geleceğini tehdit etmekte ve ona ileriki yüzyıllarda yer olmadığı imajını desteklemektedir.
9. ayının sonu. Sayfa 100.